Sesli Ekonomi'den herkese merhaba. Ben Servet Yıldırım.
Ben Mahfi İlmez.
Ekonomi gündemindeki gelişmeleri, finansal kavramları yıllardır CNBC ekranlarında Mahfi İlmez'le birlikte anlatıyoruz. Biz de modaya uyduk ve artık bir podcast'imiz var. Sesli Ekonomi başlıyor. Mahfi abi, Türkiye günlerdir, aslında günlerdir değil haftalardır.
Belki yıllardır,
aylardır asgari ücret tartışıyor. Ama son haftalarda bu tartışma biliyorsun iyice belirgin hale geldi. Ve asgari ücretin 2025 yılı için belirlenmesinden sonra da tartışma bir yere geldi. Biz bugün bunu detaylı konuşalım.
Olur.
Çünkü asgari ücret deyip geçmemek lazım. Ekonominin diğer yani aşağı yukarı bütün kesimlerini yakından derinden etkileyen bir süreç. İstersen önce asgari ücret nedir tanımıyla başlayalım.
Evet.
Senin elinde güzel bir tanım var, bugün yazında da kullanmışsın.
Evet. Şimdi bu bizim bir asgari ücret yönetmeliğimiz var.
Evet.
Bu yürürlükte. Buna göre belirleniyor asgari ücret. Bunun 4. maddesinin D bendinde asgari ücret şöyle tanımlanıyor. İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücreti ifade eder. Asgari ücretin tanımı bu.
Evet.
Birçok konuyu kapsıyor. Dolayısıyla yani işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, kültür, ulaşım, bütün bunları kapsayacak bir büyüklükte olması lazım asgari
ben
ücretin.
De bunun,
böyle bir tanım var.
Daha geniş bir tanımı var.
Evet.
Sanırım Kıbrıs KKTC'de falan bu tanım kullanılıyor galiba.
Demek işçilere, ki Kıbrıs daha geniş bir tanım.
Daha geniş. İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçi ile eşinin ve ailesinin yeterli beslenme, sadece beslenme de yeterli beslenme, sağlıklı konut, giyim, aydınlatma ve ısıtma, ulaşım, çağdaş düzeyde sağlık, eğitim, kültür, dinlenme, eğlence ve benzeri temel gereksinimlerini, yani o hizmetleri de tanımlamış. Bunları karşılama, yeterli fiyatlar üzerinden karşılamaya yetecek miktardır.
Çok daha güzel
evet,
bir tanım.
Çok daha güzel.
Çok daha güzel. Çok daha insani. Çok daha geniş, çok daha insani bir tanım. Bizdeki de aslında çok kötü bir tanım değil. Biz tanıma uymuyoruz. Sorunumuz orada.
Değil, evet. Dolayısıyla tanım bu asgari ücreti.
Evet, tanımımız bu.
Peki, siz devam ediyorsunuz galiba.
Söylemek istiyorum. Yani tanım bu olduğuna göre buraya kimler giriyor? Bir buna bakalım, ondan sonra girelim istersen öteki konulara.
Evet.
Türkiye'de ücretli olarak çalışan kabaca 20,5 milyon kişi var. Elimizdeki en son verilere göre. Bunların da kabaca 7 milyonu asgari ücretli. Gerçi şimdi asgari ücret kararı alındığında bu 7 milyonu ilgilendiriyor gibi görünüyor ama aslında 20,5 milyon kişiyi ilgilendiriyor bu. Çünkü asgari ücreti arttırdığınız zaman onun hemen üstündekiler, bunları da arttırmak zorundasınız. Böyle yani kademeli olarak bütün ücretlileri ilgilendiriyor. Dolayısıyla asgari ücret kararı sadece asgari ücret alanları değil, bütün ücretlileri ilgilendiriyor. Onu çerçeveyi ve kapsamı böyle ortaya koymamız lazım diye düşünüyorum.
Orada öyle bir oran var. Asgari ücret artışının hani önemini yansıtan etki değişkenleri kullanılarak yapılan araştırmalar var. Asgari ücretteki her %1'lik artış ücretleri ilave olarak %0,22 ila 0,35 aralığında artırdığına işaret eden çalışmalar var geçmişte.
Evet, doğru.
Değişmiş olabilir bu oranlar ama aşağı yukarı yine aynı dolaylarda oranların geçerli
olduğu.
Yani
bir puan asgari ücreti arttı. 1 lira arttırdığımız zaman bütün ücretleri 80 kuruş arttırıyor, öyle mi?
Yok, 0,8. 22 ila 35 kuruş aralığında artıyor. Yani 3'te 1 oranda diyelim. Yani
okay,
o civarda bir artış
olacak.
Dolayısıyla sadece asgari ücretlerle kalmıyor, ekonomideki bütün ücretleri etkileyen bir şey.
Evet.
Dolayısıyla böyle bir etki var. Peki, buradan klasik tartışma konusu. Asgari ücret artışı enflasyona yol açar mı? Biliyorsunuz biz onu burada da konuştuk. Ücret fiyat spirali, ücret enflasyon döngüsü diye konuştuk. Normalde ne olur? Ücret artışları maliyetleri ve talebi artırarak iki kanal yoluyla enflasyonların artışına yol açar. Bu ekonomide geleneksel görüş budur. Yani onun için bir ücret artırır, ücret artışı enflasyonu, enflasyon artışı ücret artışına yol açar, ücret artışı tekrar enflasyon derken bu döngüye ekonomi girer ve enflasyon sarmalına girer. Tabii yeni görüşler var. Yeni görüş ise aslında ücret enflasyon değil, enflasyon ücret sarmalı. Der
evet,
ki bu
doğru.
Önce enflasyondaki bir çok artış, doğru. Bir şok artış, ücret artışını tetikler. Dolayısıyla süreci başlatan ücretlerdeki artış değil, enflasyondaki artıştır. Dolayısıyla çalışan kesim ya da asgari ücretli kesim bu örnekte enflasyonun nedeni değil, mağdurudur.
Evet, doğru.
Dolayısıyla Türkiye'deki sebep örnekte enflasyon. Buna benziyor değil mi?
Sebep enflasyon, sonuç ücret artışı.
Evet.
Diye düşünüyorum. Yani bu bizdeki durum böyle. Şimdi burada şöyle düşünmemiz lazım herhalde değil mi? Sağlıklı olarak tespit edebilmemiz için. Sıfır enflasyon olduğu bir ortamda ücretleri %20 arttırırsak bu doğrudan doğruya enflasyona vurur. Çünkü enflasyonun olmadığı bir ortamda maliyetlerin önemli bir unsuru olan ücretlerin artması demek, maliyetlerin artması demektir. Dolayısıyla maliyet artışlarını fiyata yansıtmak zorunda kalacağına göre üretici, bu doğrudan doğruya enflasyon artışına yol açar. Ama ücretlerin durduğu yerde eğer enflasyon başka nedenlerle almış gitmişse, %20 artmışsa ve siz enflasyondaki bu %20 artışa ücretleri ayarlamışsanız, normal olarak enflasyon üzerinde pek de bir etkisinin olmaması lazım diye düşünüyorum. Yani burada sonuç itibariyle biz satın alma gücünü eski halinde tutmaya çalışıyoruz. İlave bir şey vermiyoruz. Ama enflasyon %20 artarken, yükselirken ücretleri biz %50 arttırırsak, o zaman 20'ye kadar olan kısmı belki etkilemez ama kalan 30 puanlık kısmı doğrudan doğruya, bence böyle bakmak lazım diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla enflasyon kadar, yani satın alma gücü kadar, kaybı kadar yeniden satın alma gücü eklenmesinin enflasyon üzerinde çok da büyük bir etkisi olacağını zannetmiyorum. Burada olsa olsa şöyle bir şey olabilir. Asgari ücret arttı diye açgözlülük enflasyonu dediğimiz, yani satıcının hemen asgari ücret arttı demek ki bunlar yeni talepte bulunacak diyerek fiyatları ona göre arttırması gibi bir sonuç ortaya çıkabilir.
O neden sonuç ilişkisinden bağımsız olarak bakarsak, hani hangisi hangisine yol açtı diye, gene bu tip çalışmalar var. Mesela bu çalışmalara göre asgari ücretteki her %1'lik artış enflasyonu, tüketici fiyat enflasyonunu %0.08 ile %0.12 arasında artırıyor, etkiliyor diye bir çalışma var. Şimdi buna göre son yapılan %30'luk artışı bu rakamlar, oranları uygularsak enflasyona 2.4 ila 3.6 arasında yüzde bir artış yapması lazım. Bu rakamsal olarak bu çalışmanın söylediği çalışma, bu. Evet. Doğrudur da bu çalışma büyük ihtimal, ama yani ücret artışları enflasyona yol açar diye ücret artışlarını suçluyormamak lazım. Çünkü ücret artışları ekonomideki mekanizmanın bir parçası. Evet, yani burada, çünkü eğer bir ekonomi varsa, bir ekonomi dönecekse ücretler onun bir parçasıdır. Ücretlerin artması onun bir gereğidir. Burada yapılması gereken, belki evet enflasyona yol açar ama enflasyonu aşağı çekmek için enflasyona yol açan diğer maddeleri, diğer faktörleri kontrol etmek gerekir.
Çok doğru.
İsterseniz oradan devam
edelim. Yani tekrar sıfırlık şeye geliyorum. Şimdi Türkiye örneğinden gidelim. 2024 başında 17.002 lira olarak tespit edildi. Diyelim ki 2024 boyunca hiç enflasyon olmadı. Sıfırdı enflasyon. O zaman gene 17.002 lirada, gene aynı satın alma gücüyle, yani 17.002 lira 2024 Ocak ayında hangi mal ve hizmetleri alabiliyorsa, hangi sepeti satın alıyorsa 2024'ün Aralık ayında da aynı şeyi alacaktı ve dolayısıyla bir artışa ihtiyaç olmayacaktı. Ama böyle olmadı. Böyle olmadı. Yıl boyunca enflasyon %60 ortalamayla arttı. Yıl sonunda %44-45 civarında bir artışa geldi. Dolayısıyla bizim ücretleri yeniden eski durumuna getirme mecburiyetimiz ortaya çıktı. Hadise buradan gelişiyor. Onun için bizim oturup ücret artışları tamamdır yaptığınız zaman enflasyon üzerinde etki yapar ama esas itibariyle enflasyon ücret artışından değil, başka şeylerden de kaynaklandı. O başka şeyleri çözmemiz lazım bizim.
Peki burada ne yapılabilir? Şimdi çok verilen örnek, devlet kendi gelirlerini 2025 için yeniden değerleme oranı kadar bir artış öngördü ve bunu uyguluyor.
Ki o da %44.
Evet. Asgari ücret için %30, diğer ücretler için daha farklı düzeyde. Dolayısıyla hani madem bu işin doğrusu bu, o zaman her kesime %44 yapması lazım ama ekonomik realitede ona izin verilmiyor denildi. Ne yapılması lazım? Burada bir işçi kesiminden, çalışan kesiminden bir fedakarlık istenmiş oluyor değil mi şu anda? O fedakarlığı çalışan kesim aslında bir süredir yapıyor, bundan sonra da yapacak. Başka fedakarlıklar burada gerekir mi? Örneğin kamu harcamaları.
Tabii.
Çok gündeme geliyor kamu harcamalarını kesmesi. Reel olarak kamu harcamalarının aşağı gelmesi.
Çok çok gerekli olan bir şey. Yani kamu harcamalarındaki ısraf.
Evet.
Değil mi? Yani normal harcamalarda yapılacak bir şey ama ısraf var. Bunu görüyoruz, yaşıyoruz, hepimiz görüyoruz. Bunların mutlaka azaltılması lazım ki insanlar kamu kesiminde de en üst düzeydeki harcamalardan fedakarlık yapıldığını, yani kendilerine tasarruf öneren kişilerin de tasarruf yaptığını görmeliler ki bu işi sorgulamasınlar. Aksi takdirde bu işin sonunu almaya imkan ihtimal yok. Doğru. Böyle devam edip gidecek.
Burada tabii bir yandan da bugün İstanbul Sanayi Odası, evet, Meclisi'nde Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan'ın bir açıklaması var ya. Artık bu dönemde yapılacak tedbir arasında maliye ve diğer önlemlerin yanı sıra yapısal tedbirlerin de gecikmeden alınması diye. Yani bir yerde bir enflasyon diyor sorunumuz var. Ona karşı işte bir buçuk yıldır para politikasıyla, parasal sıkılaşmayla bir şey yapılmaya çalışılıyor. Bu tek başına yeterli olmadığı görüldü. Yani dezenflasyon süreci umulduğundan daha yavaş ilerliyor. O zaman yeni şeylerin devreye girmesi lazım. Maliye politikası dedik, kamu harcamaları dedik. Bir diğer şey de uzun süre beklediğimiz yapısal reformlar artık yavaş yavaş ona da geldi. Çünkü fedakarlıkların artık bir yerde bir karşılığı olması lazım.
Ya burada enflasyonla mücadelede benim görebildiğim kritik noktalardan bir tanesi bu maddi düzenlemeler. İşte ücretlerin ona göre düzenlenmesi, ne bileyim başka vergilerin ona göre alınması, kamu harcamalarının kısılması vesaire. Bütün bunlar maddi bir takım düzenlemeler. Evet. Şimdi burada başka şeyleri de yapılması lazım. Hep söylediğimiz yapısal reformlar dediğimiz şeyler onlar. Toplumun geleceğe dair beklentilerinin değiştirilmesi lazım. İnsanların beklentileri olumsuz. Olumsuz beklentilerin egemen olduğu bir yerde enflasyonun düşeceğine olan inanç da sağlam olamıyor. Biz 2001 krizinden sonra uygulanan programla niye düşürdük enflasyonu? Biliyorsun o zaman %80'lerde girmiştik biz. Krizden çıkmıştık. 6'lara kadar indi bu. Değil mi? %6'lara kadar neredeyse hedefe çakışır noktaya kadar gelmişti o zaman. Nasıl becerdik bunu? Yapısal reformlarla becerdik. Ki tamamını da yapmadık yani. Az sayıda yapısal reform yaptık işte. Hep söylediğimiz bankacılık reformu, mali, kamu mali disiplininin sağlanması, Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakeresi gibi önemli adımlar atıldı. Bunlar hep beklentileri değiştirdi ve toplum geleceğe dair olumlu beklentilere girdi. Ve alınan önlemlere de olumlu cevaplar verdi. Şimdi orada değiliz. Beklentiler olumlu değil. Ben bunu nereden anlıyorum? Merkez Bankası'nın sektörel enflasyon beklentileri anketinden anlıyorum. Reel sektöre bakıyorum. Bir sene sonrası için %47 enflasyon bekliyor. Bu olumsuz bir beklenti. Ve beklentiler de %50 oranında sonucu gerçekleşmeyi etkileyen şeyler. Onun için ya yani bunları değiştirecek kritik anahtar nokta Erdal Bey'in değindiği noktadır. Yapısal reformlar. Ve bunlar ekonomiyle sınırlı da değil. Hukuk reformundan başlamak üzere eğitime kadar uzanan bir dizi reform.
Doğru. 2001 aslında örneği güzel bir örnek. Yani 2001 programı yapısal ayakları da olan bir program. Dezenflasyon programının ötesinde ekonomiyi güçlendirme amacıyla olan programdı. Ve o program döneminde enflasyon istikrarlı bir şekilde çok yüksek seviyeden tek haneliye kadar geldi. %5'lere, 6'lara kadar geldi. Bu olurken de ekonomide kesintisiz bir büyüme dönemi de yaşandı.
Evet. Yani çünkü toplum geleceğin olumlu olacağına inandı. Evet. Daha iyiye gittiğimizi düşündü. Ona göre zamlarını yaptı. Ona göre yatırım kararlarını aldı. Hem büyüdük. Yani ki bunu bağdaştırmak biliyorsun çok zor. Büyümeyle, büyümeyi pozitif tutarak enflasyonu düşürmek zor bir iştir. Türkiye bunu böyle becerdi. Doğru. Yapısal reformlarla becerdi. Ve yani, olumlu beklenti.
O dönemde rasyonel dönüş her alanda oldu.
Her alanda oldu.
Ücretlerde de oldu. İşte enflasyon da oldu. Faizler anlamlı seviyeye geldi. Büyüme oldu.
Ve çok özür dilerim sözünü kesiyorum ama o dönemde yaratılan olumlu beklentiler mesela ücretlerde o zaman da fedakarlık yapıldı. Hatırlarsan önümüzdeki yılın bir sonraki yılın enflasyon beklentisine göre ücretler ayarlandı. Kimse bugünkü gibi itiraz etmedi hatırlarsan. Neden? Çünkü dediğim gibi beklentiler olumluydu. Herkes buna inanmıştı o zaman. Şu anda öyle değil.
Doğru. Ve kamu borcunun milli gelir oranı ciddi şekilde düştü. Ekonominin dayanıklılığı ve dış piyasalarda borçlanma kabiliyeti arttı. Onun için baktığımız zaman elimizde bir 2001 reform programı örneği var. O bir model olabilir. Peki şimdi daha kısa vadeli bakarsak asgari ücret konusunda neler yapılabilir diye. Tam kısa değil, belki orta vadede de bu gündeme gelen bir konu. Çok tartışılan konu. Bölgesel asgari ücret mesela.
Evet.
Bu bir çözüm olabilir mi? Ya da uygulanabilir mi? Yani sizin
bence uygulanabilir. Ama çözüm olabilir miye bir önce bir düşünelim beraberce. Çözüm olabilir mi? Yani enflasyonun böyle yüksek devam ettiği ülkelerde bence bu bir çözüm olabilir. Çünkü İstanbul'un enflasyonuyla değil mi böyle küçük bir kasabanın enflasyonu aynı değil. Aralarında dağlar kadar fark var. Burada ne bileyim sebzeyi meyveyi bile daha pahalı alıyorsun. Kiralar inanılmaz yüksek. Halbuki küçük kasabada daha düşük kiralar ödeniyor olabilir. Ücretler aynı ama. Asgari ücret her yerde aynı, işte bugünkü ücretle 22.100 lira. İstanbul'da da tabii. Bunu alıyor.
İstanbul içinde de yani Nişantaşı'nın enflasyonuyla Ümraniye'nin enflasyonu aynı değil.
Tabii yani hadi o kadar belki ayrıntıya girmemiz çok zor ilçe bazında ama iller bazında bu yapılabilir. İstanbul Ticaret Odası'nın ücretler geçinme endeksi diye bir endeksi var. Yani TÜFE'nin sadece ücretlilerin şeyine, ağırlıklarına göre ağırlıklandırılmış bir endeks bu. Bu endeks bütün Türkiye çapında yapılabilir ve bu böyle her ay yapılmasına da lüzum yok bunun. Bu yılda bir defa yapılabilir ve buna göre ağırlıklar tespit edilebilir. Pahalılık katsayısı tespit edilebilir. Sonra standart bir asgari ücret belirlenir ve bulunulan ile göre o şeyle çarpılabilir. Mesela diyelim ki İstanbul'unki 10'dur, 10'la çarpılır. Ne bileyim İzmir'inki 9'dur, 9'la çarpılır. Küçük bir kasabanınki 5'tir, 5'le çarpılır. Böyle bir farklılandırmaya da gidilebilir.
Dolayısıyla başvurulacak bir yöntem olarak.
Fakat tabii bunu yaptığınız zaman ücretler de öyle olması lazım. Sadece asgari ücret değil, bütün ücretlerin buna göre şekillenmesi lazım. Çok da kolay bir iş değil.
Yani şu anda kısmen ücretlerde belki o bölgesel ayrım var.
Evet. Özel sektörde var da kamuda yok.
Evet.
Kamuda standart ücretler var. Kamuda o farklılığı yaratmak da çok kolay değil. Çünkü bazı meslekler mesela askerlikti, kaymakamdı vesaire, savcıydı, hakimdi. Onlar bütün Türkiye'yi dolaşıyorlar. Yani her gittiği yerde farklı ücret alması gerekebilir. Olabilir yani de. Bunu anlatmak da çok biraz zaman alıcı bir iş.
Peki böylece sonuna geldik ama buradan çıkan başlık ne olur? Sizle biz yayından önce konuşmuştuk. Sizin bir öneriniz vardı. Asgari ücret azami fedakarlık.
Azami fedakarlık.
Şu andaki durum
burada olur. Tabii fedakarlığı yapan sanayi kesim mesela fedakarlığı biz yaptık diyor. Gerçekten sanayi üretiminde ciddi bir gerileme var. Ama bence asıl fedakarlığı yapan emek kesimi, emekçiler.
Çalışanlar. Evet. Peki teşekkürler bizleri dinlediğiniz için.
Ben de teşekkürler.